Ayrım 44, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 388. Bölüm 18, Yeni Dünya'da Ani Baskın ve Şükran. Yeni Dünya'nın Avrupalılar tarafından keşfindeki dramatik zamanları kutlamak için Birleşik Devletler'in iki ulusal tatili vardır. Kolomb günü ve Şükran günü. Yerlilerin çok daha önceki gerçek keşfi için kutlama tatili yoktur. Fakat arkeolojik kazılar dramatik biçimde Christopher Columbus'un ve Plymouth seyyahlarının maceralarının daha önceki keşfin yanında cüce gibi kaldığını ortaya koymaktadır. Buz tabakası arasından bir yol bulduktan ve Birleşik Devletler ile Kanada'nın şimdiki sınırından geçtikten belki de 1000 yıl kadar kısa bir süre içinde yerliler Patagonya'nın uç kısımlarına indiler ve iki üretken ve keşfedilmemiş kıtaya yerleştiler. Yerlilerin güneye ilerleyişi Homo sapiens'in tarihindeki en büyük genişlemeydi. Gezegenimiz üzerinde bir daha buna yakın bir şey olmadı. Güneye yayılan bir başka dramla da dikkat çekmekteydi. Yerli avcılar buraya vardığında Amerika şimdi nesli tükenmiş olan büyük memelilerle doluydu. File benzeyen mamutlar ve mastodonlar, ağırlıkları 3 tonu bulan tembel hayvanlar, 10 ton ağırlığında olabilen armadillo benzeri gliptodonlar, ayı büyüklüğündeki kunduzlar, kılıç dişli kediler, Amerika aslanları, çitalar, develer, atlar ve pek çok başka canlı. Bu yaratıklar bugün yaşasaydı, Yellowstone Ulusal Parkı'na gelen turistler ayı ve bizonların yanı sıra aslan ve mamutları da görebilecekti. Avcılar ile bu yaratıklar karşılaştığı zaman ne olduğu sorusu arkeologlar ve paleontologlar arasında hala tartışmalıdır. Bana akla yatkın gelen hipoteze göre sonuç yaratıkların ani bir baskınla hızlı bir şekilde ortadan kalkmasıydı. Herhangi bir bölgede büyük olasılıkla sadece 10 yıl içinde. Eğer bu görüş doğruysa bu dönem 65 milyon yıl önce olduğuna göre bir asteroidin çarpıp dinozorları yok etmesinden sonra büyük hayvanların en yoğun biçimde ortadan kalktığı dönem olacaktır. Bu ayrıca çevresel masumiyetin varsayılan altın çağını lekeleyen ve o zamandan beri insani bir özgünlük olan ani baskın olaylarının ilki olacaktır. Bu dramatik karşılaşma insanların kökenleri olan Afrika'dan diğer tüm yaşanabilir kıtalara yayıldığı uzun bir destanla sonuçlanmıştır. Afrikalı atalarımız Avrupa ve Asya'ya yaklaşık 1 milyon yıl önce gittiler ve Kuzey ve Güney Amerika'yı Homo sapiens'in hala bulunmadığı son yaşanabilir kıtalar olarak bırakarak Asya'dan Avustralya'ya 50 bin yıl önce geçtiler. Bugün Kanada'dan Tierra del Fuego'ya kadar tüm Amerikan yerlileri diğer kıtalarda yaşayanlardan fiziksel olarak daha homojendir ve bu da onların genetik çeşitliliğe sahip olamayacak kadar yakın zamanda buraya vardığını ortaya koymaktadır. Arkeoloji ilk yerlilerin kanıtlarını ortaya çıkarmadan önce bile çağdaş yerliler Asyatik Moğollara benzediği için bunların Asya'dan köken aldığı açıktı. Genetik ve arkeolojiden çok daha yakın bir zaman önce gelen kanıtlar bu sonucu kesinleştirmiştir. Haritaya bakıldığında Asya'dan Amerika'ya geçişin en kolay yolunun açık arayla Sibirya'yı Alaska'dan ayıran Bering Boğazı olduğu görülür. Buradaki son kara köprüsü birkaç kısa kesinti ile birlikte 25 bin ile 10 bin yıl kadar önce var olmuştu. Fakat yeni dünyaya yerleşim bir kara köprüsünden fazlasını gerektirmişti. Geçidin Sibirya tarafından yaşayan insanlar olmalıydı. İnsanlık tarihinin geç dönemine kadar sert iklimi nedeniyle Arktik Sibirya'da yerleşim görülmedi. Şimdiki Ukrayna bölgesinde yaşamış ve evlerini düzgünce dizilmiş mamut kemiklerinden yapmış olan taş çağı insanlarının örneklediği gibi bu yerleşimciler Asya ve Doğu Avrupa'nın soğuk kuşak bölgelerinden gelmiş olmalıydı. En az 20 bin yıl önce Arktik Sibirya'da mamut avcıları vardı ve 12 bin yıl kadar önce Sibiryalı avcılarınkine benzeyen taş aletler Alaska'daki arkeolojik kayıtlarda ortaya çıkmıştır. Buz çağı avcıları Sibirya ve Bering Boğazı'nı geçtikten sonra Birleşik Devletler'deki gelecekteki avlanma yerlerinden bir engelle hala ayrıydılar. Bugünkü Grönland'ı kaplayan buz katmanına benzeyen fakat Kanada'nın bir kıyısından diğer kıyısına kadar süren bir buz katmanı. Buz çağı sırasındaki bazı dönemlerde bu buz tabakası Rocky Dağları'nın hemen doğusunda dar ve buz içermeyen bir kuzey-güney koridoru boyunca açılmıştı. Böyle bir koridor yaklaşık 20 bin yıl önce kapanmıştır. Fakat şimdiye dek göründüğü kadarıyla o zaman Alaska'da bunu geçmek için bekleyen insanlar yoktu. Fakat yaklaşık 12 bin yıl önce koridorun bir sonraki açılışında yalnızca koridorun güney ucunda Edmonton yani Alberta yakınlarında değil, aynı zamanda buz tabakasının diğer güney kısımlarında da gerçeği ortaya çıkaran taş baltaların görünmesi için avcılar burada bulunmuş olmalı. Avcılar bu noktada Amerika'nın fillerine ve diğer büyük yaratıklarına rastladılar ve dram başladı. Taş aletleri ilk kez New Mexico'da Texas sınırından 16 kilometre içerideki Clovis kasabasının yakınında yapılan kazılarda bulunduğu için arkeologlar yerlilerin bu öncü atalarına Clovis insanları adını verdi. Fakat Clovis aletleri ya da onların benzerleri Birleşik Devletler'in 45 sınır komşusu eyaletinde ve Meksika'nın kuzeyindeki Edmonton'da da bulunmuştur. Arizona Üniversitesi'nde bir arkeolog olan Vance Haynes, belirgin olan biri dışında aletlerin Batı Avrupa ve Sibirya'daki mamut avcılarınınkine çok benzediğini vurguluyordu. Kısmen yassı, iki kenarlı, taştan mızrak uçları, uçların şaft kısmına daha kolay bağlanması için kazınmış olan boylamasına oluklarla iki kenarından yivlenmişti. Yivlenmiş uçların mızrak üzerine elle fırlatma amaçlı mı yerleştirildiği, bir fırlatma çubuğuyla mı atıldığı yoksa süngü gibi mi kullanıldığı açık değildir. Buna karşın uçlar bir şekilde büyük memelilere öyle güçlü saplanmaya çalışılmıştı ki kimi zaman yarısından kopmuştu, kimi zaman da kemiğe saplanmıştı. Arkeologlar Arizona'nın güneyindeki 8 adet uç saplı olan mamut da dahil olmak üzere kaburgalarında Clovis uçları bulunan mamut ve bizon iskeletleri çıkardılar. Kazı yapılan alanlarda en çok avlanan hayvan kemiklerinden varılan sonuca göre açık arayla mamuttu. Fakat bizon, mastodon, tapir, deve, at ve ayı da kurbanlar arasında bulunuyordu. Clovis insanlarıyla ilgili şaşırtıcı keşiflerden biri onların yayılım hızıydı. Birleşik Devletler'deki en ileri radyokarbon teknikleriyle tarihlenen tüm Clovis bölgeleri 11 bin yıldan biraz önceki zamanda yalnızca birkaç yüzyıl boyunca işgal edilmişti. Hatta Patagonya'nın güney ucundaki bir yerleşim bölgesi yaklaşık 10.500 yıllıktı. Öyleyse Edmonton'da buzların olmadığı bir koridordan çıkan insanlar bin yıl içinde kıyıdan kıyıya geçtiler ve yeni dünyanın tümü boyunca yayıldılar. Aynı derecede şaşırtıcı olan şey Clovis kültürünün hızlı biçimde dönüşmesiydi. Yaklaşık 11 bin yıl kadar önce Clovislerin mızrak uçları yerini şimdi Folsom uçları olarak bilinen, İlk olarak tanımlandıkları New Mexico Folsom yakınlarındaki bir siteden adını alır, daha küçük ve daha ince yapılmış bir modele bıraktı. Folsom uçları sıklıkla nesli tükenmiş olan geniş boynuzlu bizonların kemiklerine saplı halde bulunmuştu ve Clovis avcılarının tercih ettiği bizon kemiklerinde asla görülmemişlerdi. Folsom avcılarının mamutlardan bizonlara neden geçtiğinin belki de basit bir sebebi vardır. Hiç mamut kalmamıştı. Ayrıca mastodon, deve, at, tembel hayvan ve diğer tipteki onlarca hayvan da artık yoktu. Bütünüyle bakıldığında bu zaman zarfında Kuzey Amerika, büyük memelileri cinslerinin çarpıcı biçimde %73'ünü, Güney Amerika ise %80'ini kaybetmişti. Toplu katliama ilişkin bir kanıt olmadığından paleontologların çoğu bu Amerikan yok oluş spazmı için Clovis avcılarını suçlamaz. Kesilmiş hayvanların fosilleşmiş kemikleri tek tük görülüyordu. Bunun yerine bu paleontologlar bahsedilen yok oluşları buz çağının sonunda tam da Clovis avcılarının buraya vardığı zamanlarda gerçekleşen iklim ve habitat değişimlerine bağlamaktadır. Bu akıl yürütme pek çok nedenden ötürü kafamda soru işaretleri oluşturmaktadır. Hayvanlar için uygun olan buzlarını yitirmiş habitatlar buzullaşmak yerine çimen ve ormanlarla dolmaya başlamıştı. Büyük Amerikan memelileri daha önce gerçekleşen en az 22 buz çağı bitiminde böyle bir yok oluş spazmı yaşamadan hayatta kalabilmişti. Ve Avrupa ve Asya'da buzullar aynı dönemde eridiğinde bu kıtalarda çok daha az yok oluş söz konusu olmuştu. Eğer değişen iklim bunun nedeni olsaydı, türlerin sıcak ve soğuk iklim tercih etmesinde tam tersi bir durumun olmasını bekleyebilirdik. Oysa Grand Canyon'daki radyokarbonla işaretlenmiş fosiller, Shasta tembel hayvanı ve Harrington'ın dağ keçisinin sırasıyla sıcak ve soğuk iklimlerden geldiğini, her ikisinin de yaklaşık 11 bin yıl önce 100 ya da 200 yıl içinde öldüğünü göstermişti. Nesilleri aniden tükenmeden önce tembel hayvanlar her yerde bulunuyordu. Botanikçiler Birleşik Devletler'in güneybatısındaki mağaralarda hala iyi derecede korunmuş olarak bulunabilen beyzbol topu büyüklüğündeki dışkı yığınlarında son tembel hayvanın yediği bitki kalıntılarını tanımlamışlardır. Mormon çayı ve ebe gümeci Grand Canyon'un iyi beslenen tembel hayvan ve keçilerinin Clovis avcıları Arizona'ya vardıktan hemen sonra ortadan kalkması oldukça şüphelidir. Jüri katilleri daha az ikna edici olan koşullara bağlı kanıt zemininde mahkum ediyor. Eğer iklim tembel hayvanların faili ise aptal olduğu varsayılan bu hayvanların tümü 20. yüzyıl bilim insanlarının Clovis avcılarını suçlaması için eş zamanlı olarak öldülerse şüphe götürmez biçimde zeki olduğuna inanmak zorundayız. Bu tesadüfün daha mantıklı bir açıklaması bunun gerçekten de bir neden-sonuç durumu olduğudur. Arizona Üniversitesi'nden jeolog Paul Martin, avcı-fil karşılaşmasının dramatik sonucunu bir ani baskın olarak tanımlamaktadır. Bu görüşe göre ilk avcılar Edmonton'da buzulların olmadığı koridordan çıkmayı başarmış ve bol miktarda uysal ve avlaması kolay büyük memeliler nedeniyle çoğalmıştı. Bir bölgedeki memeliler öldürüldükçe avcılar ve onların çocukları hala bol miktarda memeli barındıran yeni bölgelere yayılmayı ve önlerine çıkan memelileri yok etmeyi sürdürdüler. Bu avcıların öncüleri sonunda Güney Amerika'nın uç bölgelerine ulaştığında yeni dünyanın çoğu büyük memeli türlerinin nesli tükenmişti. Martin'in teorisi çoğu dört kuşku üzerinde kümelenen pek çok şiddetli itiraza uğradı. Edmonton'a varan 100 kişilik bir avcı grubu 1000 yılda yarı küreyi işgal edecek kadar hızlı üremiş olabilir mi? Edmonton'dan Patagonya'ya neredeyse 13 bin kilometre tutan bir yolu bu süre zarfında geçecek kadar hızlı ilerlemiş olabilirler mi? Clovis avcıları gerçekten de yeni dünyadaki ilk insanlar mıydı? Taş çağı avcıları avlanmalarına ilişkin küçük bir fosil kanıtı bırakmadan yüzlerce milyon büyük memeliyi bir tanesi bile hayatta kalmayacak kadar etkin bir şekilde kovalamış olabilirler mi? Üreme hızına ilişkin ilk soruyu ele alalım. Modern avcı toplayıcıların popülasyonları en iyi avlandıkları zaman bile 2,5 kilometre karede bir kişi olacak şekildeydi. Dolayısıyla tüm batı yarı küreye yerleşildiğinde Clovisler zamanında Kanada dışındaki yeni dünya ve buzullarla kaplanmış diğer alanlar yaklaşık 16 milyon kilometre kare olduğundan avcı toplayıcıların nüfusu en fazla 10 milyonu bulabilir. Kolonicilerin daha önce yerleşim olmayan yerlere vardığı çağdaş örneklerde, örneğin HMS Bounty'nin asileri Pitcairn adasına ulaştığında bunların popülasyon büyümeleri yılda %3.4 kadardı. 4 çocuklu ve ortalama ikilenme süresi 20 yıl olan çiftlere uyan bu büyüme oranı 100 olan avcı sayısını yalnızca 340 yılda 10 milyona çıkarabilirdi. Dolayısıyla Clovis avcıları 1000 yıl içinde kolaylıkla 10 milyona ulaşabilirlerdi. Edmonton öncülerinin torunları Güney Amerika'nın uç kısımlarına 1000 yıl içinde varmış olabilirler mi? Tüm alan düz bir çizgiyle 13 bin kilometreden biraz daha kısadır. Dolayısıyla avcılar yılda ortalama olarak 13 kilometre yol almalıdır. Bu hiç de zor bir görev değildir. Sağlıklı herhangi bir avcı kalan 364 günde hiçbir şey yapmadan yıllık kotasını bir günde doldurabilir. Bir Clovis'in kullandığı aletin yapıldığı taş ocağı, taşın o yöreye özgü yapısından hareketle tanımlanabilir. ve bu bilgiyi kullanarak aletlerin 320 kilometre kadar yolculuk yaptığını biliyoruz. 19. yüzyılda Güney Afrika'da gerçekleşen bazı Zulu göçlerinin sadece 50 yılda neredeyse 4800 kilometre ilerlediği bilinmektedir. Clovis avcıları Kanada buz tabakasının güneyine yayılan ilk insanlar mıydı? Bu zor bir sorudur ve arkeologlar arasında oldukça tartışmalıdır. Clovis'ler için ilk iddia negatif kanıtlara dayanmaktadır. Kanada buz tabakasının güneyindeki yeni dünyanın herhangi bir yerinde Clovis öncesi dönemden kaldığı evrensel olarak kabul edilmiş olan insanlara ait bariz bir kalıntı ya da eser yoktur. Clovis öncesi insanların kanıtlarını gösterdiği iddia edilen pek çok kazı alanı vardır. Fakat bu kanıtların tümüne ya da çoğuna radyokarbon tarihlemesi için kullanılan malzemeye daha eski bir karbonun karışıp karışmadığına, tarihlenen malzemenin gerçekten de insan kalıntısı içerip içermediğine ya da insanlar tarafından yapıldığı varsayılan aletlerin doğal olarak şekil kazanmış taşlar olup olmadığına dair ciddi sorularla gölge düşürmüştür. İkna etmeye en yakın Clovis öncesine ait bilgiler 16 bin yıl önceye tarihlendirilen Pensilvanya'daki Meadowcroft Rock Shelter ve 13 bin yıl önceye tarihlendirilen Şili'deki Monte Verde'dir. Monte Verde pek çok insan kalıntısını şaşırtıcı biçimde iyi koruyan yer olarak tanımlanır. Fakat bu sonuçlar ayrıntılı bir şekilde yayımlanmamıştır. Bu nedenle doğru bir şekilde değerlendirilemezler. Meadowcroft'ta ise özellikle alandaki bitki ve hayvan türlerinin orada 16 bin yıldan çok daha yakın bir zamanda yaşadığına dair beklenti nedeniyle radyokarbon tarihlendirmesinde bir hata olup olmadığına dair çözülmemiş bir tartışma sürmektedir. Bunun aksine Clovis insanları için olan kanıtlar inkar edilemez niteliktedir. 45 komşu eyaletin tümünde bulunmuştur ve tüm arkeologlar tarafından kabul edilmiştir. Yaşanabilir özellikteki diğer kıtalarda daha ilkel insanların daha önceki yerleşimlerine ilişkin kanıtlar da oldukça açıktır ve evrensel olarak kabul edilmiştir. Bir Clovis bölgesinden diğerine Clovis kalıntıları ve nesli tükenmiş olan sayısız memeli türünün kemiklerine ilişkin seviye farklılığını görebilirsiniz. Clovis seviyesinin hemen üstünde daha genç olan Folsom kalıntılarını bulunduran fakat bizon hariç nesli tükenmiş tek bir büyük memeliye ait olmayan kemikler seviyesi ve Clovis seviyesinin hemen altında Clovis zamanlarından önceki binlerce yılı kapsayan iyi çevresel koşulların varlığını gösteren ve tek bir insan kalıntısı olmaksızın nesli tükenmiş olan büyük memelilerin kemikleriyle dolu bir seviye. İnsanlar Clovis öncesi dönemde nasıl olur da yeni dünyaya yerleşir ve artlarında radyokarbon tarihlendirmeleri belirli olan taş aletler, ocaklar, yerleşilen mağaralar ve bazen iskeletler gibi arkeologları ikna eden kanıtların izlerini bol miktarda bırakmazlar. Böylesine elverişli yaşam koşullarına rağmen Clovis öncesi insanlar oradaki varlıklarına dair nasıl hiç iz bırakmamış olabilir? Alaska'dan Pensilvanya'ya ya da Şili'ye ulaşan insanlar nasıl olur da helikopterle geçmiş gibi aradaki tüm o bölgede varlıklarına dair iyi bir kanıt bırakmazlar. Bu nedenlerle Meadowcroft ve Monteverde için verilen tarihlerin herhangi bir nedenle yanlış olmasını daha akla yatkın bulmaktayım. İlk Clovis'lerin olduğuna dair çıkarım mantıklı ama öncesinde Clovis öncesi insanların olduğu yorum bana mantıklı gelmiyor. Martin'in ani baskın teorisiyle ilgili olarak ateşli bir şekilde tartışılan diğer bir tez, aşırı olduğu varsayılan avlanma ve büyük memelilerin ortadan kaldırılmasıdır. Taş çağı avcısının tüm mamutları neslini tüketircesine avlamak bir yana, tek bir mamutu nasıl öldürebileceğini hayal etmek bile zor görünüyor. Avcılar mamutu katledebilse bile bunu neden yapmak istesinler ki? Ayrıca tüm bu iskeletler şimdi nerede? Bir müzedeki mamut iskeletinin altında durduğunuzda böyle devasa dişleri olan bir yaratığa taş uçlu bir mızrak kullanarak saldırmanın düpedüz intihar olduğu hissi uyanıyor. Fakat çağdaş Afrikalılar ve Asyalılar eşit derecede basit mızraklarla filleri öldürmede oldukça başarılılar. Sıklıkla tuzak kurarak ya da ateş yakarak gruplar halinde avlanırlar. Fakat bazen mızrak ya da zehirli oklarla silahlanmış bir avcı da fil avına çıkabilir. Clovis zamanının mamut avcılarıyla karşılaştırıldığında taş baltalarla yüz binlerce yıllık av deneyiminin mirasçıları olan bu çağdaş fil avcıları hala amatör hevesliler olarak değerlendirilir. Müze sanatçıları geç taş çağı avcılarını bir ya da ikisi yerde ezilmiş şekilde kendini savunan kızgın bir mamuta büyük taşlar atıp hayatlarını tehlikeye atan çıplak yabaniler olarak tasvir etmeyi severler. Bu tek kelimeyle saçmadır. Bir avcı tipik bir mamut avında ölseydi, avcılar mamutların değil, mamutlar avcıların kökünü kazırdı. Daha gerçekçi bir resim sıkı bir şekilde giyinmiş profesyonellerin dar bir dere yatağında tuzağa düşürdükleri dehşet içindeki bir mamutu güvenle mızrakladıklarını gösteren resim olurdu. Eğer Clovis avcıları gerçekten yeni dünyaya ulaşan ilk insanlarsa, buradaki büyük memelilerin Clovis avcılarından önce büyük olasılıkla hiç insan görmediğini de aklımızdan çıkarmayın. İnsanın yokluğunda evrimleşmiş hayvanların nasıl uysal ve korkusuz olduğunu Antarktika ve Galapagos'taki örneklerden biliyoruz. Yeni Gine'nin üzerinde hiç insan bulunmayan, yalıtık haldeki Foja dağlarını ziyaret ettiğimde karşılaştığım üç büyük ağaç kangurusu o kadar uysaldı ki onlara 2,5 metre kadar yaklaşabilmiştim. Yeni dünyanın büyük memelileri de büyük olasılıkla o kadar uysaldı ve insan korkusu evrimleştirmeden önce yok edildiler. Clovis avcıları mamutları onların neslini tüketecek kadar hızlı mı öldürmüşlerdi? Yine ortalama 2,5 kilometre karelik bir alan, bir avcı toplayıcı ve bugün Afrika'daki fillerle karşılaştırmadan hareketle bir mamutu beslediğini ve Clovis popülasyonunun 1/4'ünün 2 ayda bir mamut öldüren yetişkinlerden oluştuğunu varsayalım. Bu da yılda 2,5 kilometre kare başına 6 mamutun öldüğü ve mamutların 1 yıldan az bir zaman içinde ölümleriyle başa çıkabilecek şekilde sayılarını arttırmak zorunda olduğu anlamına gelmektedir. Fakat çağdaş filler sayılarını 2 katına çıkarması 20 yıl süren yavaş üreyen hayvanlardır ve çok az büyük memeli türü 3 yıldan az zamanda sayılarını 2 katına çıkaracak kadar hızlı üreyebilmektedir. Clovis avcılarını bir bölgedeki büyük memelileri yok etmek üzere yalnızca 5 yıllığına almak ve sonra yeni bir bölgeye sürmek makul olabilirdi. Bugün arkeologların katliamları belgelemeye çalışması bir fosil samanlığında iğne aramaya benziyor. Yüz binlerce yıl önce doğal yollarla ölen tüm mamutlar arasında sıyrılmış mamut kemikleri bulmak zaman alacaktır. Kaburga kemiklerinde Clovis mızrak ucu olan bu kadar az iskelet bulunması şaşırtıcı değildir. 1,5 ton et veren 2,5 tonluk bir mamut avcı, karısı ve 2 çocuğu için 2 ay boyunca günde 4,5 kilo et sağlarken neden 2 ayda bir mamut öldürülsün? 4,5 kilo et belki oburluk gibi gelebilir ama bu rakam son yüzyılda Birleşik Devletler'de kişi başına günlük et tüketimine yaklaşmaktadır. Bu durumda Clovis avcılarının gerçekten de sadece 1,25 ton mamul eti yediği varsayılabilir. Fakat eti 2 ay boyunca saklamak onu kurutmayı gerektirir. Gidip yeni bir mamut öldürmektense 1 ton eti kurutmak için uğraşır mıydınız? Wens Hines'in söylediği gibi Clovis'lerin öldürdüğü mamutların sadece kısmen kesildiği ortaya çıkmıştır ve bu da etin av bolluğu içinde yaşayan insanlar tarafından oldukça savurgan ve seçici biçimde kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bazı avlanmalar büyük olasılıkla et için değil, fil dişi, post ve sadece maçoluk içindi. Foklar ve balinalar çağdaş dönemde buna benzer şekilde etler çürümeye bırakılarak yağ ve kürk için avlanmaktadır. Yeni Gine'deki balıkçı köylerinde lezzetli köpek balığı yüzgeci çorbasını yapmak üzere yalnızca yüzgeçleri için avlanan büyük köpek balıklarının bir kenara atılmış gövdeleriyle sıklıkla karşılaşmıştım. Bizler çağdaş Avrupalı avcıların bizonları, balinaları, fokları ve pek çok diğer büyük hayvanı neredeyse ortadan kaldırıyor olması nedeniyle ani baskınlara oldukça aşinayız. Adalarda yakın zamanda yapılan arkeolojik keşifler, bu ani baskınların, avcıların, hayvanların insanlara alışık olmadığı bir kara parçasına çıkmasının bir sonucu olduğunu göstermiştir. Yeni Zelanda'nın uçamayan dev kuşları ve moaları birkaç yüzyıl içinde Maori kolonicileri tarafından yok edildi. 1500 yıl önce Madagaskar'da koloni kuran Endonezyalılar ve Afrikalılar diğer uçamayan dev kuşları yani fil kuşlarını goril büyüklüğüne dek erişebilen bir düzine primat türüyle birlikte yani lemurları ortadan kaldırdılar. Hawaii'deki Polinezyalı koloniciler uçamayan büyük kazların sayısız türünün kökünü kazıdılar. İnsanlarla büyük uysal hayvanlar arasındaki çarpışma daima bir yok oluş spazmıyla sonuçlanmıştır. Bir Clovis avcısı uysal yeni dünyaya girdiğinde başka ne olabilirdi ki? Buna rağmen bu sonucun Edmonton'a ulaşan ilk avcılar tarafından öngörülmesi çok zordu. Yoğun nüfuslu ve aşırı avlamanın gerçekleştiği Alaska'dan buzların olmadığı bir koridora girdikten sonra uysal mamut, deve ve diğer hayvanların sürülerini görmek dramatik bir an olmalı. Önlerinde Great Plain ufka kadar uzanıyordu. Keşfetmeye başladıklarında Christopher Columbus ve Plymouth hacılarının tersine yakın bir zaman sonra önlerinde hiç insan olmadığını ve gerçekten de verimli bir toprağa ilk ulaşanlar olduklarını fark etmiş olmalılar. Bu Edmonton hacılarının da şükran gününü kutlamak için haklı bir nedeni vardı. 44. ayrımın sonu. Sayfa 398.